Kitabın adı Baştan Çıkaran Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 36. Ayrım, 22. Bölüm. Eve, Finney'in tam olarak nasıl hissettiğini çok iyi bildiğinden ve Finney hislerini ifade eden kelimeler bulmak konusunda çok daha yaratıcıydı, onun küfredip bağırmasına ve lanetler yağdırmasına izin verdi. Terelink'e cevap verdiğinde odaya yayılan bas bariton sesi bir erkek şarkıcının kadınıyla geçireceği tatlı aşk saatlerine gönderme yapan şarkısından ya da üzerinde küçük kırmızı kalpler olan pijama takımından bahsederek onun hızını kesmedi. Görünüşe göre bu akşam için romantik planları olan tek kişi Eve değildi. Finney, seri küfürlerden kesik kesik solumaya geçtiğinde, "Onu tekrar içeri alacağız," dedi Eve. "Annesinin ve Lucius'ın evi için gözetleme emri çıkartacağım. Kaçacağını sanmıyorum ama yine de riske edemeyiz. O linkler ve bilgisayarlardan bir şeyler bul bana Finney. Onu iyice köşeye sıkıştıracak bir şeyler. O hakimin çırılçıplak soyulup sokaklarda dolaştırılması gerek. Aletine de bok kafalı beyinsiz yazan kocaman bir pankart. Evet, çok hoş ve tatmin edici bir görüntü olurdu ama şimdilik salı verilmenin iptaliyle yetinelim. McNab'e de haber verirsin değil mi? Muhtemelen Peabody ile zıplayıp duruyordur," diye hırladı Finney. "Tavşandan farkı yok o ikisinin." Eve, onunla üzerindeki kalpli pijamalar konusunda alay etmediği için gösterdiği yüksek karakter ve çelik gibi iradeden ötürü kendisiyle gurur duydu. "Eğer öyleyse bile bilmek istemiyorum ama Peabody de beklemede kalsın. Bir şey yakaladığımız anda benimle irtibata geçsin. Seninle operasyona gelmeyecek mi?" "Hayır, yanımda başka bir polis olacak, Whitney." "Jack mi?" Finney'in asık suratı birden küçük bir oğlan çocuğununki gibi ışıldadı. "Dalga geçiyorsun değil mi?" "Geçmiyorum. Ben ne yapacağım onunla Finney? Kritik bir durumla karşılaşırsak ona emir mi vereceğim yani?" "Dava yetkilisi sensin." "Evet, evet." Eve burnunun üzerini kaşıdı. "Duruma göre hareket edeceğim işte. Lütfen benim için bir şeyler bul. Ah, bir de Finney. Pijamalarına bayıldım." Eve bağlantıyı kesti. Tamam, iradesi belki o kadar da çelik gibi değildi. Merkezi ve savcılığı aradı, Lucius'ın ve annesinin evleri için takip emri talep etti. Sonra da kalkarak volta atmaya başladı. Savcılıktan neden hala haber çıkmıyordu ki? Muhtemelen alt kata inmesi gerekiyordu. Alt kata inip biraz ev sahipliği yapması. Bu konuda bir sene önce olduğundan çok daha iyiydi. Yani hala çok başarılı değildi ama daha iyiydi. Yani gruplar, iş yemekleri ya da çok kişinin olduğu ve kimseye çok kişisel ilgi gösterilmesine gerek olmayan ortamlarda nispeten iyiydi. Günlük yaşama dair havadan sudan konuşmalar Rourke'un güçlü olduğu bir noktaydı, onun değil. Eve kolay yolu seçti ve silah koşumunu takmak üzere sarsak adımlarla yatak odasına doğru ilerledi. Silahını kuşandığı anda kendini çok daha kontrollü hissetti. Lucius da aynı şekilde hissediyordu. Kontrollü. Hissettiği öfke ve aşağılanma, büründüğü buz tabakasının altında bir yerlerde salınıyordu. Zaman zaman o hisler buzda bir delik açar gibi olsa da kendini kaybetmiyordu. Annesinin onun için sızlanıp yalvaracağını, ağlayacağını biliyordu. Her zaman ne yapacağı belliydi zaten. Lucius'a göre kadınlar öyleydi. Doğaları gereği zayıf ve itaatkar, yönlendirilmeye ve sert dürtüşlere ihtiyaçları vardı. Zaten büyük babası ve sonra da babası annesine o sert dürtüşleri bol bol sağlamıştı. O sadece McNamara Dunwood geleneğini sürdürüyordu. Şovu Dunwood erkekleri idare ederdi. Dunwood erkekleri her zaman kazanırdı. Dunwood erkekleri saygı, itaat ve sarsılmaz bir sadakat hak ederlerdi. Onların adi suçlu muamelesi görmesi, itilip kakılması, bir kafese kilitlenmesi, sorgulanması akıl alır şeyler değildi ve onlara asla, asla ihanet edilemezdi. Elbette ki gitmesine izin vereceklerdi. Salıverileceğinden bir an bile şüphe etmemişti, hiç hapse girmemişti. Hiçbir zaman bir hayvan gibi kafese kapatılmamıştı. Bundan da öyle ya da böyle bir şekilde sıyrılacaktı. Ama bu bile sürüklenerek demir parmaklıkların arkasına atılmasının, mahkemeye çıkarılmasının utancını azaltmıyordu. Haklarının çiğnenmesinin verdiği utancı. Eve Dallas'la ilgilenecekti. Zaten sonuçta bir kadındı. Tanrı biliyor ya, kadınlar hiçbir zaman güçlü pozisyonlara getirilmemeliydi. Bu en azından merhum büyük babasıyla hemfikir olduğu bir konuydu. Dallas'ı aceleye getirmeyecek, dikkatli bir plan yapacaktı. Zamanını ve yerini iyi seçecekti. Hazır olduğunda kadını ona el sürdüğüne, oyununu bozduğuna çok pişman edecekti. Sebep olduğu rezaletin bedelini ödetecekti. Sessiz bir yer, özel bir buluşma olacaktı. Ah, evet, Temen Dallas'la çok ateşli bir randevu düşünüyordu. Bu sefer elleri bağlı olan o olacaktı. Sistemi fahişe ve tavşanla yüklüyken ve istediği tek şey için yalvarırken Lucius onu becermeyecekti bile. Sadece onun canını yakacaktı. Ah, evet, ona acı verecekti. Dayanılmayacak bir acı. Ama kadına o son, mutlu rahatlamayı yaşatmayacaktı. Çaresizlik içinde ölecekti. Sadece ateşler içinde ölen sıradan bir fahişe daha. Bu düşünce bile sertleşmesine neden olmuştu ve sertleşme de erkekliğinin bir ispatıydı. Ama Dallas ve cezasının bir süre beklemesi gerekiyordu. Her şeyin bir sırası vardı. İlk başta Kevin'la ilgilenmesi gerekiyordu. Bir yaşam boyu sürdürülen dostluk, ihanet günahını bağışlatmaya yetmezdi. Kevin'in de yaptığının bedelini ödemesi gerekiyordu ve bu ödeme Lucius'u da temize çıkaracaktı. Bu görevi için özel hazırlığını dikkatli bir şekilde tamamlamıştı. Parlak bakır renkli saçları kafasının üzerinde miğfer gibi şekillendirilmişti. Ten rengi bembeyazdı. Kimlik taramasının da onaylayacağı gibi ismi Terence Blackburn'du ve kendisi Kevin Morano'nun resmi avukatıydı. Kılığında hatalar vardı. Evet, Lucius bazı ufak tefek hatalar olduğunu kabul ediyordu ama acele hareket etme mecburiyeti ufak detaylara takılmamasını gerektirmişti. Zaten genelde insanların görmek istedikleri şeyi gördüğünü bilirdi. Blackburn'e oldukça benzemişti ve kimlik onayında bir sorun çıkmayacaktı. Üzerinde de başarılı bir ceza avukatının şık klasik takım elbisesi vardı. Pahalı deriden evrak çantası elindeydi. Yüzünde ciddi ve mesafeli bir ifade vardı. Hiçbir sorun yaşamadan polis merkezinin güvenliğinden geçti ve üst kata çıktı. Müvekkiliyle görüşmek istediğini belirttiğinde, vardiyadaki polis de ilgiden ziyade rahatsızlık sezdi. Soğukkanlı bir şekilde tekrar güvenlik kapısından geçti ve çantasının içindekiler X-ray cihazıyla tekrar tarandı. Görüşme odasına alındığındaysa oturarak ellerini kucağında birleştirdi ve müvekkilini beklemeye başladı. Kevin'i üzerinde turuncu renkli, bol tulumla kendine doğru ilerlerken görmek, Lucius'un öfkesini biraz dağıttı. Arkadaşının yüzü renksiz ve donuk gözüküyordu ama Lucius'u gördüğünde yüzünde bir an bir umut belirdi. ''Bay Blackburn, bu akşam sizi tekrar görmeyi beklemiyordum. Yarın teste tabi tutulmamı ayarlamaya çalışacağınızı söylemiştiniz. Ruhsal ve zihinsel değerlendirmeme yönelik bir test. Bir şey mi oldu? Yeni bir gelişme mi var? Bunları konuşacağız.'' Kevin oturduğunda Lucius dalgın bir tavırla güvenlik görevlisine elini salladı ve evrak çantasını açtı. Görüşme odasının kapısı kapandı. ''Kendini nasıl hissediyorsun?''
''Berbat.''
Kevin ellerini kavuşturdu, sonra çözdü.
''Hücrede yalnızım. Temen Dallas o konudaki sözünü tuttu ama içerisi karanlık ve kokuyor ve kesinlikle mahremiyet diye bir şey yok. Bay Blackburn, ben gerçekten hapse gidemem, mümkün değil. Testin sonuçlarının benim lehime çıkmasını ayarlamak için mutlaka bir yol olmalı. Bir rehabilitasyon merkezinde bir süre kalabilirim ya da ev hapsi olabilir belki ama kesinlikle hapse gidemem.
Bunu halletmeye çalışacağım.''
''Gerçekten mi?''
Kevin masanın üzerinden umutla ona doğru eğildi.
''Ama daha önce demiştiniz ki...''
''Her neyse, teşekkür ederim, teşekkürler.
Sizin gerekenleri yapacağınızı bilmek harika.
Daha çok paraya ihtiyacım olacak, işleri kolaylaştırmak için.''
''Elbette, neye, ne kadara ihtiyacınız olursa...''
Kevin yüzünü ellerinin arasına gömdü.
''Ben bu yerde kalamam. Bu geceyi nasıl geçireceğimi bile bilmiyorum.''
''Sakin olman lazım. Dur sana biraz su vereyim.'' Lucius kalkarak köşedeki su soğutucusuna doğru ilerledi. Bardağı doldururken gömleğinin altında tuttuğu zincirin ucundaki ufak şişeyi içine ekledi.
İtirafın diye başladı bardağı Kevin'a uzatırken. Asıl suçlunun Lucius Dunwood olduğu yönünde. Onun oyunu olduğunu, onun başlattığını ve devam ettirdiğini söylüyorsun. O konuda kendimi berbat hissediyorum ama ne yapabilirdim ki? Dallas bana neler olabileceğine dair öyle şeyler anlattı ki. Kevin suyu başına dikti. Ve gerçekten de benim hatam değil. Olayların nasıl geliştiğini kim bilse benim hatam olmadığını görürdü. Lucius beni öyle kışkırtmasa ben asla işleri bu noktaya getirmezdim. O senden daha zeki, daha güçlü. Hayır, hayır değil. O sadece Lucius işte. Hırslı, yaratıcı. İşler ya ben ya o noktasına geldiği için üzgünüm. Her neyse. Kevin'in yüzüne buruk bir gülümseme yayıldı. Sanırım bu noktada artık oyunu da benim kazandığımı söyleyebiliriz. Öyle mi sanıyorsun? İnan bana çok yanılıyorsun. Ne demek istediğinizi? Kevin'in başı dönmeye ve görüşü bulanıklaşmaya başladı. Kendimi çok iyi hissetmiyorum. Önce hafifçe kendinden geçeceksin dedi Lucius yumuşak bir sesle. Bayılacaksın. Revire götürüldüğünde ölmüş olacaksın ama. Sadık olmalıydın Kevin. Lucius? Kevin panikle kalkmaya çalıştı ama bacakları tamamen gevşemişti. Yardım edin. Biri bana yardım etsin. Çok geç. Lucius ayağa kalktı. Boynundaki zinciri çıkartarak Kevin'in boynuna geçirdi ve özenle tulumunun altına yerleştirdi. Bunu bana yapamazsın. Kevin güçsüz parmaklarıyla Lucius'un kolunu tutmaya çalıştı. Lucius, beni öldürmüş olamazsın. Seni öldürdüm Kev. Ama acı çekmeyeceksin dostum. Eski günlerin hatırına o da. İlk başta intihar ettiğini düşünecekler. Ziyaretçinin Blackburn olmadığını anlamaları bir süre alacaktır. Sonuçta ben de evde annemle olduğuma göre ben de olamam. Kevin yere çökerken, iyi tarafından bak dedi Lucius. Hapse girmeyeceksin. Lucius uzanarak evrak çantasını kapadı, ceketini silkeleyerek temizledi. Oyunumuz bitti diye mırıldandı ve ben kazandım. Sonra masanın altındaki acil düğmesine bastı ve yere eğilerek Kevin'in yüzüne hafifçe vurmaya başladı. İçeri dalan güvenlik görevlisine birden bayıldı dedi. Hapishaneye dayanamayacağına dair bir şeyler söyleyip duruyordu. Sonra birden kendinden geçti. Hemen tıbbi desteğe ihtiyacı var. Ölmek üzere olan en yakın arkadaşı revire götürülürken Lucius Dunwood hızla polis merkezinden çıktı. Eve odaya girdiğinde Whitney ve Rourke yemek sonrası prolarını içiyorlardı. Hatta koridorda ilerlerken bir ara Whitney'in güldüğünü duymuştu. Ara sıra ondan duyduğu mırıltılı gülüş değil de göbek tutularak atılan büyük kahkahalardan da duyduğu ve Eve bir an olduğu yerde kalmıştı. Şoku atlatıp yemek odasına girdiğinde Whitney'in yüzü kahkahanın taze izlerini taşıyordu hala. ''Siz ikiniz buradaki yemeklere rağmen nasıl bu kadar formda kalmayı başarıyorsunuz?'' Rourke fincanını kaldırırken yüzüne muzip bir gülümseme yayıldı. ''Biz çok hareket ediyoruz, yakıyoruz, öyle değil mi sevgilim?'' ''Evet, düzenli spor sağlığın anahtarıdır. Yemeği beğenmenize sevindim efendim. Fini elektronikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Dunwood'un ve annesinin evleri için gözlem ve takip emri çıkarttım. Peabody bir haber gelirse diye beklemedi. Olay yeri inceleme verilerini ve laboratuvarı biraz daha sıkıştırdım ve oturma odasının zemininde ve halıda McNamara'nın kan grubuna uygun kan örnekleri bulmuşlar. O negatif. Dunwood'un kan grubu da aynı ama laboratuvardaki teknisyeni tam DNA analizi başlatması için biraz daha sıkıştırdım. İlk verilere göre kan McNamara'nın efendim. Günde olmadan kesin sonuç elimizde olacak. Whitney sigarasından bir nefes daha çekti. Karısının yasakladığı küçük bir lükstü bu. Sen hiç kepenkleri indirmez misin Dallas? Whitney, Eve'in suratındaki anlamaya çalışan ifadeyi görünce başını salladı. Otur, biraz kahve iç. Yapılacak her şey yapıldı artık. Savcılıktan haber çıkana kadar yapabileceğimiz başka bir şey yok. Emir şeklinde telaffuz ederseniz daha kolay olur, dedi Rourke. O noktaya gelsin istemem, yani kendi evinde, lütfen. Whitney sandalyeyi işaret etti. Rourke iki haftalığına uzaklaşmak istediğinizi söyledi. Yazılı talebi hazırladın mı?
Hayır efendim. İyim, isteksiz ve huzursuz bir şekilde sandalyeye oturdu. Yarın sabah hallederim diye düşünüyordum.
Hemen gidebilirsiniz. Sen sıra dışı bir polissin Teğmen ve sıra dışı polisler ortalama polislerden daha hızlı yıpranırlar. İyi bir evlilik bu süreçte çok yardımcı olur. Buna şahsen kefilim. Ve çocuklar diye devam ederken Dallas'ın yüzündeki dehşeti görünce güldü. Yani vakti geldiğinde. Tabii arkadaşlıklar, bir aile. Yani bir yaşamının olması, iş dışında bir yaşamının olması iyidir. Bu olmazsa yaptığın şeyi neden yaptığını unutabilirsin. Bir davayı kapatıp birine hak ettiği adaleti sağladığında yaptığının neden önemli olduğunu unutabilirsin.
Evet efendim. Bu arada sanırım burada oturmuş sizin yemeklerinizi yiyip kocanın muhteşem prosunu içiyorken bana Jack diyebilirsin.
Eve birkaç saniye düşündü.
Hayır efendim, özür dilerim, yapamam.
Whitney arkasına yaslanarak halka şeklindeki bir duman çıkardı.
Pekala derken iletişim cihazı sinyal vermeye başladı. Komutan bir saniye içinde rahat pozisyonundan görev pozisyonuna geçti.
Whitney, kefaletle salı verilme iptal oldu dedi bölge savcısının temsilcisi. Lucius Danwood hakkındaki bütün suçlamalar sabit kalacak şekilde hemen gözetim altına alınacaktır. Karar iptal emri ve yeni tutuklama kararı gönderiliyor.
Whitney çıktıların tamamlanmasını bekledi.
Pekala, teşekkürler. İletişim cihazını kapadı.
Teğmen, gidiyoruz.
Rourke da onlarla birlikte ayağa kalkarken Whitney başıyla onu işaret etti. Davadaki sivil uzman danışmanımız da operasyonda bulunmak istedi ve isteği onaylandı.
Whitney karar evraklarını ona uzattı.
Dava yetkilisi olarak bu konuyla ilgili bir rahatsızlığın var mı Teğmen?
Rourke ona tatlı tatlı gülümserken Eve dişlerini sıktı.
Hayır efendim, bir rahatsızlığım yok.
36. ayrımın sonu. Sayfa 377. Devamı 37. ayrımda.